Ayşe'nin dostu, koşanın matarası. Yabancı değil sanki evin amcası halası. Ağlayan'ın su geçirmez maskarası program. Anlatamadım Ayşe Balıbey ve Cemişçilerle beraber başlıyor.
Arkadaşlar günaydın. Anlatamadım'dan hepinize merhaba. Ben Ayşe Rihanna Balıbey.
Ben Cem, boğaz akıntısı işçiler.
Cem hala tam düzelemedi. Evet. Kendisi gerçekten büyük bir fedakarlık örneği göstererek yayına geliyor. Ha, ama bunun öncesine de bakmak lazım. Niye kendini bu kadar hasta ettin be adam?
Sanki ben... Ya bir kere şu hasta olanları da hasta olduğu için suçlamayın artık. Kim hasta olmak ister suçlarım ya? Sanki art niyetle çıktın dışarı.
Evet. Art niyetle çıkmasan bile geç yatıyorsun. Geç yatan insan iyi uyuyamaz. İyi uyuyamayan insan dinlenemez. Dinlenemeyen insan da hayatta verimini düşürür.
Bunu bana söyleyen kişi 4 günde bir kolunda serumla fotoğraf paylaşıyor. 4 günde bir.
Cem ne zaman hasta olsa, ben zaten gerçekten çok üzülüyorum çok koşturduğu için. Hep serum göndermeye çalışıyorum. Sürekli çocuğa sana serum yap, olmuyor, hayır diyor, ses kaydı atıyorum. Olmuyor, arıyorum. Olmuyor, asistanını arıyorum. Bir şekilde o serum ona, diyorum ki istersen radyoya çağıralım, istersen çimene
çağıralım. Ay, radyoya serum çağıralım dedi ya. Zaten Ayşe'nin arkasında bir tane serumcu fiti fiti geziyor sürekli.
Abi ben ne bileyim, belki çabuk toparlanırsın gibi geliyor ama haklısın yani aslında.
Yok, bunun
boğaz ağrısına
şey
falan.
Aynen.
Belki de dinlenmen lazımdır.
Evet, dinlenmem lazım.
O yüzden bize izin verin, bir hafta Cem dinlensin diyor.
Arkadaşlar bu yayında siz de kafa dinleyin, sessizce duralım.
Var mısınız arkadaşlar? Sevgili anlatamadığım dinleyicileri, böyle radyo yayını duydunuz mu?
Ben çok sevdim eskiden, kasetler vardı ya.
Nasıl?
Bir şarkıdan bir şarkıya geçerken arada şöyle bir ses vardı.
Aa, gerçekten belediye otobüsünün kapı açılma sesi gibi.
Aynen.
O sesi de ben çok seviyorum.
Eskiden
ben otobüs... ne kadar zengin olsam olayım, o otobüse binip o sesi yaptırırım, biliyor musun?
Ama o ses eskideki yaylı körüklü olanların kapı, körüklü kapılar vardı ya.
Ha,
o
doğru.
Çok güzeldi böyle. Tipize tek kapanmıyor, hatırlıyor musun? İkisini tek kapanmıyordu, ben bayılıyordum ona.
Ya körüklü otobüs de nasıl bir şeydir ya. Yani ben mesela binersin arkadaşınla, o körüğün öbür tarafında durur, sen bir tarafında. O böyle İzlanda'ya savruluyor. Kavşakta dönerken. Aynen. Bu körük ne kadar akordeon gibi otobüs, benim mesela çok hoşuma gidiyor. Yani bir insan otobüse bağlamak için körük diye bir şey buluyor abi, icat ediyor.
Bence daha uzun bir otobüs yapmayalım, bunu buna bağlayalım gibi.
Ve bu böyle her döndüğümüzde yandaki yolcunun kafasını cama çarptırsın.
Bir de eskiden otobüsün içinde de, özel halk otobüslerinde bir de çalışan adam vardı, bilet kesen, hatırlıyor musun?
Aa evet.
Onun çok güzel bir ofisi vardı, ben bayılıyordum oraya.
Nerede?
Ahşap bir ofisi vardı onun, küçük.
O tek sana sandalye. Bir de o eski otobüs biletleri böyle ince küçük pembe falandı, mavi. Evet,
sonuna kadar saklayınız hayat. Niye saklayayım arkadaş? Ne olacak yani şimdi?
Bir ölüyorsun cebinden, kefenin cebinden otobüs bileti.
yat bilet kontrol. Ankara'dan Ankara Havalimanı'na giden özel otobüsler var ya.
Evet.
Sadece havalimanına gidip gelen. Onlardaki bilet sistemi çok enteresan. Biniyorsun, para almıyorlar. Tam havalimanına çok yakın bir yerde ayrı bir yere duruyorlar. Paraları orada topluyorlar.
Aa.
Çok enteresan.
Güzelmiş ama.
Değişik bir sistem.
Enteresan.
Giderken niye toplamıyorsunuz ki? Niye vakit kaybediyorsunuz?
Ankara'yı seviyor musun? Sen sık sık gidiyorsun oraya gösteriye.
Ben Ankara'yı...
Dürüstçe konuş. Anlatamadığımda her şey dürüstçe konuşulur.
Ya İstanbul'da yaşayıp da başka bir şehri sevmek çok zor.
Doğru cevap.
Gerçekten. Ankara'ya gitmeyi seviyorum. Ama Ankara'da yaşayamam. Hakeza İzmir bile mükemmel bir şehir. Ama İstanbul'dan sonra... Ya İstanbul'a alışıp da başka
Ankara,
bir yer...
Ankara şehri şu an seni duyup şey diyordur. Ay haspam, ne olur yaşa.
Ankara, ben bir de araştırdım biraz. Hani biliyorsun benim o konularda biraz hassasiyetim vardır. Gideceğim şeylerle alakalı, bir şehir bilindik de olsa bilinmedik de olsa araştırırım.
Evet.
Biraz araştırdım. Ankara başkentmiş.
Ve, bir şey soracağım. Bu hassasiyetin nedir senin ya?
Evet.
Yani biz nereye gitsek derin araştırmalar yapıp Ankara'nın başkenti olduğunu kimden öğrendin ya?
Ya bilmek lazım Ayşe.
Bu kadar özel bir bilgi.
Bilmek lazım. Mesela bir de milli mücadelede ilk Samsun'da başlamış.
Doğru.
Onu araştırdım biraz.
19 Mayıs 1919'da.
19'da. Kimse de bilmez bunu.
Bak bu bilgileri kimse size vermez ha. Arkadaşlar. Milleti deli ettik çıkardık. Adana'da bu arada şehirler konuşurken geçenlerde Cem bir maraton düzenlenmiş.
Ne maratonu?
Ne maratonu? Yüzme maratonu.
Uzun koşu mu nedir?
Koşu. Yani böyle hani eskiden de oluyordu ya, açık alanda koşu diyormuş. O kadar bilmiyorlar ki.
Jogging.
Jogging işte, yani Adana'da düzenlenen maraton deniyor. Tamam. Şimdi bu maratonda maraton koşanlar acayip yoruluyor ya, bir yerden sonra susuyorlar bilmem ne falan. Evet. Ve ben mesela koşma o eylemini bir maratona bağlanması hiçbir zaman algılayamıyorum. Hani oralarda bir böyle ip var ve sen onu göğüslüyorsun. Ve al sana olimpiyat. Şimdi orada bir tane amca var. Çok komik fotoğrafı da, videosu var hatta. Kebapçı, tamam mı? Koşuyu yapan insanları durdurup dürümün içine kebap veriyor. Yoruldunuz siz diye. Ya Adana bir şeyin de normal olsun be kardeşim. Olimpiyatların Adana'da yapılını düşünsene.
İyice kalp spazmı geçecek insanlara.
Düzene gidiyorsun, birileri böyle çekiç atacak diyelim. Gülle mi deniyorlar nedir? Gidip bakıyor şırdan veriyorlar.
Hayır zaten mesela şey bir tane sırık atma var ya bir tane, hangisiydi o?
Evet, cirit.
Cirit atma ha. Mesela Adana'da yapılıyor olimpiyatlar.
Sırıklı atlama var galiba.
Evet, sırıklı atlama var. Cirit atan adamın yanında bir tane 70 santim lavaş dürüm atan usta var. O da anın arkasına atıyor böyle.
Sen Adana'ya da gösteriye gitmiştin.
Evet, Adana'nın en sevdiğim yanı şey. Havalimanı şehre çok yakın. 3 dakika.
Bu arada sevilecek şeylerin başında gelir biliyor musun
evet,
bu?
Evet, 3 dakikada şehirdesin. Bizim Atatürk Havalimanı gibiydi. Yeşilköy'de de ya direkt. Şehrin içinde direkt metro ile her yere gidersin.
Benim eskiden evim oradaydı. Benim evim de apronun içinde gibiydi. Asla uçak sesi gitmiyor. Sen bir şey konuşuyorsun ya Cem, bana bir şey anlatsana böyle oluyor. Böyle oluyorsun sen telefonda. Ayşe? Hani uzaylılar seni mi kaçırıyor yani? Sonra bu arada onları kaldırdılar. Ben çok sevindim Ataköy'de yaşarken. Bir anda kaldırdılar oradaki uçakları falan. Pisti zaten, Atatürk Havalimanı iptal oldu ya. İptal.
Dedi biri.
777 verdim, geri gönderdim dedi. Ondan sonra ben çok sevindim. Dedim ki artık uçak olmayacak. Sonra kargo uçakları başladı. Sonra orada Teknofest yapıldı falan.
Evet.
Neyse, en son evlenip taşındık.
Ama yeni havalimanı çok güzel ya mesela.
Yeni havalimanı. Üçüncü havalimanı.
İstanbul yeni.
Sanki diğerlerine 1 ve 2 denmiş gibi.
yeni oldu. Yeni klasör gibi. Yeni klasör 2. İniyor ya uçak.
Aha.
Bir yarım saatte geziniyorsun. Ne iniyorum ya. Bitiş bence böyle olmalı yani.
Ya gerçekten. Beni mesela seni gerer mi? Benim yanımdaki insan geriliyorsa ben acayip geriliyorum otomatikman.
O çok çabuk ayağa kalkan var ya.
Onun var ya böyle gerçekten. Beynini böyle sarımsak ezeceğiyle ez ya.
Bak şeyi anlıyorum. Bir saattir oturuyoruz. Bir ayağa kalkayım da bir gerineyim. Anlıyorum. Gerin gene otur.
Ha evet, ona umarım diyorsun.
Oradaki sıralamayı da ayarlamak lazım. Mesela bazı çantayı biraz öne koyuyor ya. Mesela yer bulamamış. Normalde diyelim 22'de oturuyor. Hı. Çantayı 18'e koymuş. Haliyle kalktığı zaman çantasını 18'den alması gerekecek ya. Kalkar kalkmaz mı 18'e geçip beklemesi lazım? Yoksa 22'de gene kalkıp 18'e doğru ilerlerken mi alması lazım çantayı? Yani çanta sırasına göre mi çıkacağız?
Hayır. Bence 22'de kalkıp dediğin gibi 18'e doğru ilerlerken o çantayı alması
bence
lazım.
Bence çanta sırasına göre çıkmamız lazım.
Ne demek o yani?
Mesela ilk giren çantayı 1'e koysun. Yine 32'de oturuyor, fark etmez.
Ya saçmalama, öyle bir kaos olabilir mi ya?
Niye, daha güzel?
Hayır. Hayatımda daha saçma bir şey duymadım. Allah çok şükür uçağın hiçbir tarafında bir görevin yok biliyor musun? Uçuşla ilgili bir fikrin yok. Yani gidiyorsun geliyorsun ve yarım saat orada turlatıyorlar ya bir de 3. havalimanında harbiden. Şey gibi değil mi yani, shuttle'a gideceksin 45 dakika. Uçağı yanaştırıyoruz diyorlar mesela. O kadar zor bir şey mi? Herhalde bence, bu İstanbul Havalimanı'nda bu kadar zor.
Bence uçaklar İstanbul Havalimanı'na inmiyor galiba. Daha uzak bir yere iniyor. Oradan İstanbul Havalimanı'na uçak araba gibi gidiyor galiba.
Olabilir.
Çünkü bir havalimanına inip de o kadar havalimanı içinde gezmesi de manasız. Sabiha Gökçen'e değil mi? Sabiha Gökçen utanmasa şey inecek. Marmara'ya inecek neredeyse.
Kurtköy'deki sitelere inecek yani. Sabiha Gökçen'de de başka bir kaos var kankim. Orası da çok küçük ya. Orası da keşmekeş oluyor.
Evet, küçük havalimanı iyidir. İstanbul Havalimanı da küçüktü.
Atatürk Havalimanı küçük müydü?
Atatürk Havalimanı pardon. Tabii.
Hayır, delir misin?
Abi havalimanı dediğin kaos olmalı ya.
Geçtim, ben kimse kimseyi bulamayacak
falan. Ben bak, İstanbul Havalimanı'ndaki dinginlik, sakinliği sevmiyorum.
Allah Allah.
Kaos istiyorum ya. Ben Almanya'ya gideceğim kardeşim.
Kaybolan çocuklar, ağlayan bebekler.
Ağlayan bebekler, birbirine bağıran insanlar.
Bavulunu arayan adamlar.
Aynen öyle, mesela şey falan da olsun. İşte iş bitiriciler. Ha. Yani önde yerimiz var abi.
Bir de bavulunu malı aşırı kıymetli insanlar var ya, böyle jelatinle sarıyorlar. Ya kardeşim, ne kaşıkçı elmasını mı götürüyorsun orada? Götüreceğin iki tane tulum peynirim muhtemelen yani memleketine.
Bir de ben bavul verdiğim zaman uçağa çok korkuyorum abi, biri alacak diye.
Ben de.
Nasıl almıyorlar? Hayır, mesela bir tane.
Çorabım filan da 8 yıllık çorap yani, ne yapacak
herhalde ki? O benim çorabım kardeş, kimse ilgilendirmez. Ya ben şeyi inanmıyorum ya. Bu valizi veriyorsun, valizin ilk gelenini alan bir adam var ya.
Abi.
Yüksek ihtimal kendi valizini almıyor biliyor musun?
Şov yapıyor.
En önde bekliyor, geliyor alıyor gidiyor.
Evet.
Kesin hırsız.
Hayır, onlar ne biliyor musun? Kesin hırsız mı?
Abi o kadar bekleyemezsin ya. Neye göre ayarladın da ilk gelen valizin senin olacağını biliyorsun?
Ya böyle bir şey olabilir mi? İnsanlara nasıl böyle bir suç isnat edebiliyorsun ya?
Bence onu direkt gözaltına ters kelepçeyle götürmen lazım.
Ama şuna katılıyorum yani. Bir de şu var abi. Business'larda bavulları önce gelsin diye de o paraların bir kısmını veriyorlar ya. Gelmediği zaman öfkeyle etrafa bağıran çağıran adamlara bak orada.
Ya biz business'tık, niye böyle
oldu? Hayır, öyle de değil. Yani o gene hani şey anlaşılabilir bir şey. Bunlarla aynı anda mı gelecek benim oğlum? Bunlarla mı?
Bunların pis turşuları muşları hep benim valizim.
Yani sanki biz Lost dizisindeki Others'ız da yani. Others'ı.
Others'ı mı? Business'ın uçağı ayrı uçsun. Mesela önde körüklü otobüs gibi düşün.
Ha.
ya da ayrı insin.
Bölseler uçağı. Bak buradan mekatronik mühendislerine sesleniyor. Onlar mı yapıyordu uçağı? Uçak mühendisleri yapıyor pardon.
Mekatronik mühendisi yapmıyordu muhtemelen.
Uçak mühendislerine sesleniyor.
Endüstri mühendisleri yapıyor.
Tekstil mühendisleri yapıyor uçağın koltuğunu.
Liflerle pamuklarla bile bağlamışlar.
Branda geliyorlar koltuklara. Dökersiniz saçarsınız kurabiye murabiye yiyorsunuz diye. Annem olsa mesela uçağı annem dizayn etseydi o koltukların üstünde kesinlikle başka bir koltuk kılıfı yapardı biliyor musun? Burada o kadar yemek yiyorsunuz hep koltuklar kirleniyor kim silecek bunları diye.
Bir de fırçalardı müşterileri. Ha, müşteri mi?
Halı flexler müşterileri. Aslında müşteri bu arada.
Yolcu deniyor ya.
Hastanede de hasta denmiyor bu arada. Müşteri hizmetleri deniyor mesela büyük o özel hastaneler var ya.
Aa.
Çok kötü hissediyorum ben orada kendimi ama müşteriyim onlar için aslında.
Özel hastaneler hakikaten insan hasta olmayı utanıyor.
Ben bir gidiyorum abi benim evimden güzel yani bekleme salonları.
Tabii canım her şey
zaten
çok güzel.
Zaten benim evimin salonu çok küçük de yani Barış'la aynı anda yan yana oturamıyoruz. Birimiz çıkıyor birimiz girmesi gerekiyor.
Kafeleri var çocuk oyun alanları var atari salonları var. Yani kardeşim ben böyle hasta olmaya geldim ya. Bırak da hastalığımı yaşayayım ya.
Ha hayır o ne demek biliyor musun seni böyle yavaş yavaş ısıtıyorlar ısıtıyorlar sonra laps kazı sokuyorlar. O demek yani.
Aynen boğazım ağrıyor 6.000 lira. Şimdi her yerim ağrıyor. Az önce en azından boğazım
şu ağrımayan yerim yok. Uçaklarda şu şey kibir beni çok sinirlendiriyor. Her şeyi bir kişi söylüyor abi. Maskeni tak. Yok koltuğu indir. Yemek masasını kaldır.
Bir tane ya, iş güzel hep oluyor.
Ya kardeşim hayır yani şeye sesleniyorum yani. Buradan uçaklara sesleniyorum. Şimdi bu bir otomatik yani yapılması gereken işlem süreci. İşte alçalıyoruz yok pencereyi şeyi kapat. Pervazı kapat. Alçalıyoruz yok müziğin sesini kapat.
Ya bir
yok,
de.
Bir dakika dur ya değil
İnerken,
mi?
İnerken kalkarken benim o pencereyi kapalıysa açtırıyorlar ya.
Bravo.
Neymiş aşağıda yangın varsa haber verecekmiş. Öndeki pencereden sen bak. ben bu uçak güvenle öbür şehre gitsin diye mi uçuyorum? Hani dur ya ben şu Erzurum uçağına bineyim de. İşim de yok Erzurum'da ama ya uçak güvenle inmezse de ödüm patlıyor deyip oraya mı geliyorum tabii, ben?
Allah korusun Nemrut ve Süphan dağlarında yangın olursa kim bakacak?
Ha, bak. Şimdi orası bir sürü kabin amiri, kabin memurusunuz, bir sürü insansınız. Benim senin görmediğini ben mi göreceğim? Yani o pencereni sen oradan dağ gözükmüyor da benim oradan mı gözüküyor?
Hayır koskoca zaten hava yolları. Benim 6 numara miyop gözüme kaldıysa.
Peki bir de Allah yine göstermesin.
Burning days yani.
Diyelim ineceğimiz yerde Allah göstermesin yangın varmış. Biz Allah de sırf ben görmedim diye.
İptal.
Yangına doğru iniyoruz. Pilot bakmıyor, hostes bakmıyor. 27F'de ben bakmak zorundayım yani. Bana şey diyecekler, eve gerizekalı. Orada yangın yanıyor, niye bakmıyorsun sen mi diyecekler. Benim yüzümden mi oluyor?
Arkadaşlar, uçaklara bindiğinizde gerçekten böyle bir Cem'in hissettiği yoğunlukta bir sorumluluk hissediyorsanız Aysen'in bavulu ve Cem İstçiler'in Instagram hesabına yazın. Ya biz de uçarken şundan çok rahatsız oluyoruz. Bu bizi tedirgin ediyor dediğiniz her şeyi bizim Instagram hesabımıza yazabilirsiniz konuşuruz. Bir de şu var abi uçaklarda. En sinir olduğum ikinci şey. Şimdi biniyorsun. Tam böyle güzel güzel bir tane geveze pilot.
Bazı pilotlar öyle evet.
Ya kardeşim anlatıyor işte şu anda Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Ve hava biraz bulutlu. Ya kardeşim git bunları sevgilinle konuş anladın mı onları?
Aynen.
Evet Adana'da 3 gündür yağmur var. Yani Ertem Şener nasıl anlatıyorsa maç nasıl çok gereksiz bilgi vererek anlatıyorsa bazı pilot da öyle gereksiz bilgi vererek yolculuk yaptırıyor. Ve bir müsaade etmiyor ki ben şarkımı dinleyeyim filmimi izleyeyim.
Bir de anons yapınca mecburen onun da şeyine giriyor ya bizim hattımıza giriyor.
O da kesiliyor.
Ben de geçen bindim kabin amiri kabin memuru hepsini saydı. Kabin amirimiz Sinem Hanım gerçekten harika işler başarıyor. Kabin memuru Hüseyin Bey bugün güler yüzüyle sizleri. Ya kardeşim ben 40 dakika sonra ineceğim. Ben İzmir'e gidiyorum. Ya bırak.
Ben ne hatırlayacağım ya, Sinem Hanım'ı ya.
Peki ben o zaman senin içeri takayım bir tane hoparlör.
He.
Bir A'daki Fikret abi. Pilot Bey 10 numara insan. Peki bir B'deki Hüseyin Bey ne demeli? İş adamı. Ama görünüme baktığında tam bir romantik.
Bir de bunları bakalım 3. sıradaki Fitnat Hanım'a. Geliniyle arası kötü. Bu aralar eve gelemiyor. Hemen Yallah köyüne döndü. Biz size böyle bilgiler veriyor muyuz? Biz de vermeliyiz. Bak pilot bu ızdırabı yaşatmak zorundayız. Efendi gibi uçağını süren mi?
Uçağını. Ama pilot bence bizi çok tanımasın. Tanısa uçağı daha parçalatır.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sürmek ve kullanmak arasında çok ciddi bir sınıfsal fark var.
Tabii ona bakarsan.
Mesela araba sürmek diyor gelir durumu yeterince iyi olmayanlar. Dikkat ediyorum sen ben. Biz araba sürdüm. Araba sürüyorum falan diyoruz. Zengin olanlar hep araba kullanıyorum diyor.
Ha tabii zenginle fakirin bir sürü farklı şeyleri var ya.
Evet. Ya yani onlardan bir tanesi bile değildir belki bu ama. Onlar mesela biz hani onlar duş alıyor biz banyo yapıyoruz ya.
Aynen.
Banyo yapmak ne ya, sen duvarcı ustası mısın? Cem geçen gün Barış'la birlikte bir filme gittik. Çok konuşulan ve üzerinde de tartışılan bir film. Kurak Günler.
İzlemedim.
İzlememişsindir tahmin ediyorum. Sen hala Tango ve Keş'i izlediğin için dur.
Tango ve Keş'ten sonra mı çıkmış?
Nasıl olur ya, 97'den sonra tekrar film mi yapmışlar? Tango ve Keş ne zaman bu arada, 80'ler değil mi?
Çok eski, 80'lerin sonu olsa gerek. Ya 80'lerin ya? Sonu ya da 2023'lerin başı.
Cem İşçiler tekrar izle. Kurak Günler'de Emin Alper diye bir adam var, yönetmen, tamam mı?
Türk filmi mi?
Türk filmi.
Sinemalarda mı şu an?
Sinemalarda.
Sanat filmi mi?
Sanat filmi.
Yani festival filmi mi?
Yani evet, dünya premierini Cem Kurak Günler Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirdi bu sene.
Dünya premierini.
Evet, çok havalı.
Vay,
bir şey.
Çok havalıymış.
Hem yazan hem yöneten Emin Alper. Daha önce onun Ben Kız Kardeşler diye bir filmini izlemiştim. Çok başarılıydı. Adamın bence şöyle bir sihri var Emin Alper'in. Çok gerçek anlatıyor. Şimdi diyelim Ayvalık'ta senin babanın köyüyle ilgili bir şey anlatıyor ya. Yani babanla oradaki bir esnaf arasında geçebilecek herhangi bir diyaloğu o kadar doğru yansıtıyor ki.
Çok iyi.
Evet, Nuri Bilge Ceylan'da Ezeki Zemin Kıbrıs'ta olan şey aslında, o sahicilik duygusu. Ve hiç yani gözünün kestiği herkes, kasların hepsi yani başrol oyuncuları hariç, kimseyi tanımıyorsun. Ve bence birçoğu da onların köyden oradaki insanlardır yani. İnanılmaz başarılı. Fakat şöyle bir sıkıntısı var filmin. Başı güm diye gidiyor, tamam mı? Bir Selahattin Paşalı diye bir oyuncu var. Aşk 101'de oynuyordu hatta. Sürekli fındık yiyordu. Aşk 101 dizisinde. Selahattin Paşalı çok da yetenekli bir oyuncu. Savcı olarak atanıyor küçük bir ilçeye, tamam mı?
Tamam.
Yanıklar diye bir yere.
Yanıklar mı?
Şeyin adı da zaten.
İnşallah duygusal olaraktır.
Ondan sonra atanıyor ve oradaki belediye başkan adayıyla ve onun oğluyla, avukat oğluyla, bunlar da hep böyle kriminal tipler, tamam mı? Ama aslı kestik tipler. Orada bir engelli kızcağızı bir tecavüz alıyor, oluyor kriminal. Ve böylece aslında suçlulardan bir tanesi de, faillerden bir tanesi de belediye başkanının oğlu, avukat oğlu.
Bütün filmi anlattın.
Hayır. Orada acaba o mu yaptı bilmiyoruz bu arada. Olay şunun üstüne dönüyor yani. Devletle aslında sen hani savcı devlet demek orada yani.
Tabii.
Devlet bir suçu araştırırken bakalım onun karşısında kimler çıkıyor.
Vay.
İşte belediye başkanının oğlu, sonuçta belediye başkanı seçilmiş oraya, evet, gelen savcı, atanmış gelen oraya amir.
Evet.
İkisinin farklı
tamam
farklı.
Tamam da belediye başkanı oldu, onun için seçilmemiştir herhalde değil mi?
Oğlu avukat.
Yani ama seçilme sebebi belediye başkanı hizmet için.
Seçiliyor yani.
Yoksa burada terörist seçilmiyor.
Ali Kıran yani. Başkesen o.
Aynen.
Bak orada bin tane şeyi sorguluyorsun biliyor musun film boyunca?
Vay be, çok güzel film. Sen niye başı kopuk dedin?
Hayır, başı kopuk demedim. Ben Emin Alper'in stilini, anlatış tarzını, yani senaryo şeklini çok seviyorum. Bir de çok gerçek anlatıyor. Biz yani hani bazen işte anlatıyorlar ya Müge Anlı izlediğimizde insanlar ne diyor? Ya böyle sapkın şeyler yok filan diyorlar ya. Var kardeşim. Her şey var. Yani dünyanın her yerinde de var. Evet. Bu ülkeye mahsus bir şey değil
zaten
bu.
Emin Alper'in ben bir röportajını izlemiştim. Kendisini yönetmen olarak nasıl değerlendiriyorsun dediğinde ben çok gerçekçi şekilde anlatmayı severim. Ama benim filmlerim başı kopuk demiştin.
Başı kopuk şey gibi. Mavi sakalın eski karısıymış.
Şu baş kopukluğu bir tür halledemiyorum demişti ya.
Başı kopuk değil abi. Başı çok güzel giriyor. Güm güm güm. Ha. İlk 20 dakika nefes.
Çok güzelmiş ya. Sinemalarda ya.
Evet, lütfen izleyin Kurak Günler. Cemo tamam. Sen de izle.
Vallahi izlerim.
80'inden sonra ilk filmin olabilir.
Şey mi? O Tango ve Keş mi oynuyor?
Şimdi restoran da şeyi canlandırıyor. Avukata, öbür avukata. Bir filmin gerçek olduğunu nereden anlıyorum biliyor musun? İzlerken içim sızladığında.
Evet, evet.
Ya sonra
bir olay... oyuncuları tanımadığında. Bu da önemli biliyor musun?
Çok.
Şimdi bakıyorsun bir anda sallıyorum. Tamer Karadağlı savcı. Yani şimdi tamam, tabii ki oyuncu tek şey Necati Şaşmaz gibi bence oyunculuğun
seslendirilme yapılmış
örneği Necati Şaşmaz'dır. Tek rol. Bitti.
Doğru.
Sen Necati Şaşmaz'ı şimdi başka bir dizide pilot olarak görüyor musun?
Hayır. Yani 25 yıl boyunca elinde tesbihle racon kesti.
Öyle veya böyle.
Öyle kaldı, hayır. Aklımızda kaldı yani. Kurtlar Vadisi'nden bahsediyoruz bu arada bilmeyenler için.
Kültür Bakanlığı'na sesleniyorum.
Arkadaşlar, Cem İşçiler Kurak Günler filminden sonra Kültür Bakanlığı'na sesleniyor.
Tüm sinema sektöründe oyunculuk yapan herkes bundan sonra sadece en fazla bir rolde olabilsin.
Tek bir rol.
Evet, Haluk Bilginer mesela. Polis filmini oynadın mı? Oynadım. Başka bir iş var.
Ya da Tatlı Hayat'ta Türkan Şoray'ın kocasını oynadın mı?
Hayır.
Gerçek hayatta bile evlenememeli. O gerçeklik duygusu bozmak için.
Hayır, bir dizi bir film.
Ha. Ha, bir dizi bir film hakkınız var.
Herkese bir dizi bir film bir reklam.
Tamam sevgili oyuncular. Biz insanlara da atanan sadece bir seyirci olmalı. Sen ölene kadar Haluk Bilginer'i izleyeceksin.
Ben onu izleyeyim. Heh.
Bana da ölene kadar Necati Şaşmaz düşüyormuş. İzlerim ben bu arada Kurtlar Vadisi'ni biliyorsun. İlk 97 bölümünü severdim.
Gayet iyiydi.
Şimdi kurak günlerin şurasında sıkıntı var bence Cemo. Ben tabii ki bu konunun okulunu okumadım ama senaryoda hasbelkader yazdığım için. Son 20 dakikada 20-25 dakikada film çok kopuyor. Yani 2-3 şeyi aynı anda anlatmaya çalıştığı için Emin Alper toparlayamamıştı en sonunda. Çok da zaten böyle tematik olarak bazı şeyleri anlatmaya çalışırken orada da bir boğulmuş. Yani 3 aks anlatıyor aynı anda. 3 ayrı olay.
Evet yoruyor biraz.
Yönetmen hem kendisini ki, yormuş.
Yönetmen senaryoyu 40 kere okuduğu için. Heh. Sanıyor ki ben de 40 kere okudum geldim sinemaya.
Bravo.
Ben gitmişim işim var gücüm var. Orada bir film izleyeyim. Tamam karışık bir film yapabilirsin. Eyvallah ama senin gibi 6 aydır onun üzerine çalışmıyorum ki.
Ya şimdi da 2 senedir 3 senedir.
Filmi de izlemedim bu arada. Yükselmeyeyim kendi kendime de. Bazı yönetmenler çok zorlaştırıyor ya. 3 aks aynı anda veriyor falan.
Evet. Yani mesela işte bir aile seni anlatıyoruz diyelim. Senin filmini anlatıyoruz. Ben senin bir çimen şovunu anlatıyorum. Oradaki sıkıntılarını.
Evet.
Sıkıntım fazla Polat. Diyor. Çok da komik bana bir doğum günü mesajı yazmış. Ayşe'nin Bolu Instagram hesabıma girerseniz arkadaşlar Fazlı'nın yazdığı son fotoğrafın altındaki yoruma bakın. Cem'i kötülemiş hemen bana. Ama bilmiyor ki ben asla Cem İşçilerden vazgeçmem.
Evet.
O benim ömür billah partnerim yani Fazlıcığım. Sen istediğinde. Bak ben hem Çimen Show'daki sıkıntını anlatıyorum. Hem oğlun Toprak'la sıkıntını anlatıyorum.
Evet.
Hem de anne babanla senin kentsel dönüşümdeki tamamlanamayan evini.
Evet.
Abi bunların bir tanesini seçmek zorundayım. Diğerleri alt arkadaki hikayeler olarak akmak zorunda.
Aa ama bir şey söyleyeceğim. Ben o yönetmenin şu tarzını şu an sevdim.
Ne benim acaba
yıllardır benim kovaladığım şeydir o.
Nedir?
Bir insanın hayatında tek bir sıkıntı yok ki. Üçünü de aktırsın işte.
Ama aktıramamış diyorum. O yüzden kurak günlermiş adı değil mi? Su akmıyor. Hayır bak. Diyorum ya sana finale kadar. Ben dedim ki Barış'a. Kaç dedi sence film? Ara verdik. Yani ara oldu ya. Ara verdik biz veriyormuşuz.
burada keselim bir 5 dakika. Patlamış bir zaman geleceğim.
Obradoviç miydi? Neydi? Neydi adamın adı?
Fenerbahçe'nin şey mi? He. İbrahimovic. Ben de tam hatırlayamadım. Obramovic mi neydi?
Obramovic evet. Onu şey yapar gibi böyle bir tane mola alıyormuşuz. Keşke herkes kendi molasını alabilse filmlerde. Benim seninle aynı anda çişim gelmiyor ki.
Tabii canım.
45 dakika sonra zart diye filme bir de böyle Ekin Koç'un ağzında replik varken durdurdular.
Ama bir tanem tamam da her tuvalete gelen de mola alırsa biz 3 gün falan seyrederiz.
Basketbol maçına düşer. Şey öyle diyordu ya. Murat Muratanoğlu. Basketbolda 3 dakika çok uzun bir zaman. O kadar mola alırsa dedeme de uzun bir zaman olur yani. Ya
biz salı akşam filme gidiyoruz. Perşembe günü gelir.
Yani bence bir filmi toparlarken hep Yılmaz Erdoğan'ın dediği çok güzel bir şey var. Hani sonuyla ilgili emin değilsen bir filmin onu yazma der.
Evet, evet bravo.
Yani sonuyla ilgili bir fikrin yoksa nasıl bir kere zaten festival filmi elbette open ending yani açık son dediğim bir şey olacak. Ama bu kadar mı açık be kardeşim?
Ya bilmiyorum sonu açık mı bitiyor? Şimdi söyleme sonu adam.
Hayır söylemiyorum. Sonu açık bitmesinin sebebi de şu. Biraz festival filmleri öyledir ya tür olarak. Sana bırakır senin kurguna.
Evet,
sen
ama
ne anladıysan. Ya kardeşim ben oraya o parayı veriyorum. Bana bırakma her şeyi.
Ya bir de şey çok kötü oluyor. Bu film kesin tutar biz de ikincisini çekeriz. Hı-hı. Mantığıyla yazılmış filmin sonunda tam vermiyorlar sonunda sonra ikincisi de çekilmiyor film tutmayınca.
Ay o kadar üzücü ki
çok
o.
Çok üzücü oluyor mesela kapıyı bir açıyor mesela filmin sonunda. Ne sen de mi işin içindeydin diyor bitti. Halbuki devamını çekecek. Devamını da çekemiyorlar. Kim işin içinde biz anlamadan bitiyor film.
Benim kitabım da öyle oldu biliyor musun?
Vallahi.
Benim ilk kitabım işte Her Şeyin Başı Merkür. Bazen paylaşıyorum insanlar da anlatamadığımı dinleyenler de gidip merak edip alıyorlar kitabı. Ben sonunu şöyle bağlamışım en sonunu. Kızla çocuğun arasında aşk olacak mı? En sonunda kitabın sonunda olmayacak mı? Tatlı böyle bir havada bırakıyorum orayı. İnsanlar bana 5 yıldır yazıyor. Ben de daha bir gayrete gelemedim yani. Hani taslağını hazırladım. Bazen de oluyor içinden gelmediği zaman bir şey yapmamak daha doğru.
Kesinlikle hissetmeden yaptığın şey her zaman pişmanlık oluyor.
O yüzden de ben mesela için en büyük kendinle ilgili neyi tebrik edersin desen. Yani şu yaşa kadar yaptığın şeylerde içimden gelmeyen hiçbir şey yapmadım. Yani çünkü elimin ucuyla bir şey yapmak beni çok rahatsız ediyor.
Evet gerçekten insan hissederek yaptığında okuyucu, izleyici, her kimse karşıdaki muhatabın onu hissediyor.
Bak şimdi sen günlerdir hastasın.
Evet.
Anlatamadım dinleyicileri çok az bir kısmını sadece senin sesinden anlıyorlar bunu. Nazal burun deliklerin tamamen sümükle dolu. Ama şunu bilmiyorlar mesela ne kadar halsiz olduğunu, ne kadar yorgun olduğunu ama buna rağmen gelip her gün burada yayın yapıyorsun.
Evet.
Neden? Sevdiğin için çünkü yani.
Tabii ya sevdiğim için.
Bir de ayın biri geliyor.
Tabii sevmem ve ay sonunun yaklaşımı. Yani benim sevdiğim şey tam olarak yayın yapmak değil şu anda. Ay sonu yaklaşması ve benim
ve aybaşı... serbest meslek makbuzunu da sen kestiğin için.
Tabii.
Bunların hepsi büyüyor kar topağı.
Aynen. Sonra Cem Bey valla azminize hayranız. Bizi sizden mahrum bırakmamak için neler neler yaptınız? Neler neler mi yaptın?
İbanımı yollayayım da anla diyorsun. Şu yalan bitsin artık abi. Birileri seni aradığında ve bir iş istediğinde... Bak Ayşe'cim, bak Cem'cim. Bu işi yapacağız ama bu bir dost işi.
He, evet.
En sinir olduğum laf.
Bir de şimdi bu işi yapalım.
Dost işi ne demek? Beleşe çalıştıracağım seni aylarca.
Öyle bu işi yapalım. Zaten izleyicilerden de senle daha sonra daha büyük işler yapmak isteyen insanlar da var.
Bravo.
Kardeşim ben 40 yaşına geldim. Ben artık hala bunu beni kandıramazsınız artık.
Bir de şey diyorlar ya, Cem'le bazen bizi bir yerlere çağırıyorlar söyleşiye, konuşmaya falan. Çok tatlı şey diyorlar. Ama size çok iyi network olur.
Ay network yeter, ben istemiyorum network.
Kardeşim network bir tekstil markası olarak kalsın.
Bana eleme yapın, eleme. Evet. Yani ben daha fazla kimi tanıyacağım değil. Tanıdıklarımdan birilerine eleyeyim.
Ha evet. Yani bize
network... Arınma Gecesi gibi.
Aa Arınma Gecesi ne güzel film o da.
Zaten öyle film var ya.
Belki de vardır diyecektim, varmış.
Hani şey ya, Amerika'da yılın tek bir günü herkes suç işlemek yasal hale geliyor.
Hmm.
İstediğini şey yapabiliyorsun, öyle film var. Mükemmel, izlemedin mi?
İzlemedim.
Çok zevkli, aa keyifli.
Ne zaman, çok kaç yılında yayınlandı? 88'de.
Çok eski değil yani, 2010'lu yıllar falan olsa gerek.
Allah Allah, merak ettim, izleyeceğim.
Tabii yılda bir gece herkesin suç işlemesi yasal hale, legal hale geliyor.
Oha,
herkes kendi
olaya
evinde
bakar
kendini
mısın?
Koruyor falan filan, inanılmaz film. Çok zevkli ama ikisi kötü.
Yılda bir kere.
Yılda bir kere.
Zaten o da bazen de şey kötüdür. Aşırı büyük umutlarla yapılan ve devam filmi olarak çok beğenileceğine inanan filmin patlaması.
Ay Arınma Gecesi ben de izleyeceğim. Hadi Arınma Gecesi izleme gecesi yapalım.
Arınma Gecesi izleme gecesinde günahlarımızdan arınacaksak izlerim. Şimdi arınma gecesi dedik de benim için önemli olan temizlik günü. Temizliğe yardıma gelen abla Cem'cim bizi aniden bıraktı.
Aa.
Ve yemin ediyorum yani sevgilin bıraksa o kadar üzülmezsin.
Niye bıraktı ya?
Bir gün geldi eve, bugün yok musunuz dedi. Ben dedim ki yokum, ben sizinle bir şey konuşacaktım dedi. Orada benim anksiyetem tetiklenmeye başladı. Çünkü hani sizinle bir şey konuşacağım denmesi beni ekstra geriyor hayatta.
Evet, bir de sonra diyorlar. Ne konuşacaksın sonra.
Ha, sen de mesela aşırı gıcık olursun.
Sinir olurum ben.
Mesela Cem'e ben bir şey derim, birazdan konuşuruz dedim, Cem böyle yapar. Gelsene bir tuvalete. Gelsene mi? Ya kardeşim bir dakika işte diyorum, kayda gireceğiz. Gel bir müzik çalarız, ara veririz, bir şey olur. İlla onu o an dinleyecek mesela.
Sen de yani bana bir şey söyleyeceksen bana bir şey söyleyeceğin bilgisini niye veriyorsun? Böyle yaşanır mı?
Haklısın. Abla bizden gittiğinden beri ben eve gelip ütüleri yapacak bir başka abla arıyorum, tamam mı? Hı-hı. Çünkü biz iki insan da temiz insanlarız. 90 metrekare evimiz var ama ikimiz de Barış'la ben de ütüden nefret ediyoruz.
Evet.
Dolayısıyla gelip bize 2-3 saat ütü yapacak. Arkadaş yok, insan yok. Hani evet. Çalışan, ben yemin ediyorum ileride şeyim olsa... Sadece ütü yapacak insan istihdam edeceğim. Ya da daha güzel bir şey bulalım. Şu kadınların ütü derdi bitsin artık.
Nasıl?
Hep birlikte anlaşalım, artık ütüsüz gezelim.
Ben ona bakayım.
Var mısın?
Tabii.
Seslenelim buradan dinleyicilerimize.
Hadi ütü yapana hatta ayıplayalım.
Ya geçenlerde benim hatırlamadığım bir politikacı, şimdi adını bile hatırlamıyorum. Gömleği ütüsüz diye, yani kameraların karşısına çıkmış diye linçliyorlardı. Bak adını bile hatırlamıyorum gerçekten. Evet. Ya ben de dedim ki ya şu ütü olayını, bunun özelinde değil de genel olarak bitirsek... Ve bu ayıplama olayı bilse belki de yani adam yapamadı, beceremedi, anladın mı? Vakti yoktu.
Hatta şöyle
kırıştı.
Film yapalım. Şöyle bir Hollywood sinemasında film yapalım. Herkes ütüsüz gezer böyle dünyada. Iron Man gelir, herkes ütüler. Iron Man'ın da görevi.
Ben sana söyleyeyim, harika. Ütü Man. Ütü olayını çok abartmıyor muyuz sence?
Hayır Ayşe, sen şimdi...
Ya abi lütfen yani ben şöyle, insan bulamadım ya eve.
Tamam, eve insan bulamadın diye ütü, insanlara hadi ütüsüz çıkın diyemezsin Ayşe. Sen de zaten ütüleyiver.
Ben
yani.
Demiyorum ki kardeşim pis
elbise
pis çıkalım.
Elbise üstünden ütüleyen kıyafetler de var.
Nerede var?
Buharlı oluyor ya, sen mesela giyiyorsun veya askıdayken böyle bızıt bızıt yapıyorsun, ütülüyor.
Aa doğru söylüyorsun. Belki de bize dinleyicilerimiz onlardan hediye ederler.
Niye etsinler insanlar, bizi eğlenmek için dinliyorlar ya. O zaman şöyle bir program var arkadaşlar, dinleyin bakalım bugün evimizde neyimiz eksik.
Erzak listesi yapıyoruz.
Böyle olur mu?
Bugün markete gidecekler lütfen. Ay senin babalı Cemil'in Instagram hesabına yazsın. Bakalım ütüsüz gezilmeye karşı mısın? Hatta bunda Mesut Süre de bana çok destek oluyor bu konuda.
İlk başta ben şaka yapmışım. Tabii ki karşıyım.
Aa,
ütüsüz gezilir mi ya?
Gerçek. Bak. Ütü yapmanın artıları ve eksileri üzerine kafa yordum, tamam,
tamam
mı? Ve düşündüm. Dünyada milyonlarca kişi, milyonlarca watt enerji ve üretime katabileceği trilyonlarca dolarlık vaktini bu saçma eyleme ayırıyor. Bu bir.
Tamam.
Hijyenik ve kumaş üzerindeki artıları yadsınamaz. Doğru. Ama doğaya verdiği zarar O ütünün, buharının, o pis suyunun. Ütü ve savunucularını en sert şekilde kınıyorum buradan ya.
Ütünün suyu kaç gram su ya?
Ve bu çağ dışı eylemin.
Çağ dışı. Ütücüsü gitti ya, ütücüsü.
Global ölçekte hükümetlerce yasaklanması, yerine daha sürdürülebilir bir alternatif olan ütüsüzlük devriminin başlamasını istiyorum.
Alkışlamıyorum bunu.
Sanki sen beni alkışlama. Ben şu an jandark gibiyim insanların gözünde.
Ya sen arkadaş bugüne kadar...
Ben biliyorsun hiç kimseden alkış beklemem. Kendi kendime alkışlarım.
Gerek yok canım, estağfurullah da.
Haksız mıyım Cemo ya?
Haksızsın tabii.
Baksana burada bir sürü ütü yapmanın avantajlarını ve dezavantajlarını saydım.
Niye avantajı 10 saniye sürdü, dezavantajı 5 dakika sürdü?
Biraz sonra iklim kriziyle ilgili Greta Thunberg'e bağlanacağız ve seni rezil edeceğiz tokatça. Harbiden bu kadar ütü aşığı mısın sen? Her gün sweatshirtle geziyorsun ya.
Evet geziyorum. Ütü aşığı bir insan değilim. Fakat senin sırf kendi ütü yapmaya üşendiğin ve eve ütü yapacak bir arkadaş bulamadığın için insanlara, tüm milyonlarca kişiye bundan sonra ütüsüz gezin diye çağrıda bulunman çok ahlaksızca buluyorum.
Yazıklar olsun.
Ya senin yaptığın var ya, ahlaksızlık biliyor musun?
Yazıklar
olsun. Tamam, ayıp yani.
Ben
kendi işin görülürken ütü ne kadar güzel bir şey?
Kendi işim görülürken de ütü güzel bir şey değil. Barış,
niye o zaman hiç ben sana böyle bir şey duymadım?
Barış beyaz yakalı olmasa ne? Ben her yere sweatshirt ve tight ile geliyorum biliyorsun.
Evet.
Johnny White gibi, Beyazıt Öztürk'ün tiplemesi Johnny White gibi geziyoruz ikimiz de. Eğer öyle olmasa, yani Barış'ın öyle bir işi var olmasa 9-5 asla ütü falan da yapmam yani. Üstüne otururum sweatshirtlerim falan. Ya zaten şöyle iyice bir silkeleyip katladın mı ütülü gibi oluyor her şey.
Tabii yıkadıktan sonra böyle çok lapadanak asmazsan ütülü gibi oluyor.
Ütü işini çok abartıyoruz ve bunun ölene kadar arkasındayım ben bu fikrim. Arkadaşlar şimdi bugün yine böyle dünyadan olaylarla gidiyoruz ve bir başka konumuz var. Ondan sonra bunu konuştuktan sonra da ufak ufak size veda edeceğiz. 68 milyar dolarlık bir yatırım firması olan Jüpiter fon, adamın şeyinin adına bak, fon yönetiminin sahibi bak, Jüpiter.
Adı mı Jüpiter?
Hayır, fon yönetim şirketinin adı Jüpiter'miş. Ha. Jüpiter fon yönetiminin CEO'su Andrew Formica işi bırakmış. 68 milyar dolarlık şeyi çoluğuna çocuğuna bırakmış.
Ciddi olamazsın bütün yemin parayı. Ya evet. Yanında 5 kuruş almadan mı çıkmış?
5 lira şey bile yok, akbil bile yok. Ne demiş biliyor musun? Ben hiçbir şey yapmayıp sahilde boş boş oturmak için işi bıraktım demiş.
Bence öyle değildir.
Yani,
bence o kesin kızla kavga etti. Hani kıza bazen telefonu kapatırsın da dersin ya, beni kimse arasın istemiyorum.
Ya ne alaka ya, saçmalama.
Kavga atmak için kıza.
Evet.
Çekiyorum gidiyorum falan kesin. Ya bırak, 68 milyar dolar bırakılır mı ya?
Niye bırakılmasın
en
ya?
En azından yanına bir 1 milyar dolar alırsın.
İnanamıyorum sana. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?
Yani 68 milyar doları bıraktığım kişiye ben sabah akşam sorarım parayı ne yaptınız diye.
O iş ne oldu diye. Ama bilemezsin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan bazen çok çalışmaktan da bunalıyor. Biz de bunalmıyor muyuz
zaman zaman?
Tamam bunal,
çalışma okey. Al yanına 1 milyar dolar.
Hı.
67 milyar doları da yatır faize. Ki o parayı sana kim versin?
Ay Cem, 68 milyar dolarlık fon yöneten yerin CEO'suymuş. Bu sahibi değilmiş, tabii, pardon.
Bizim zaten aklımız hemen faiz atırmak geliyor ya. Biz öyle şöyle yönetirdik. Parayı ne yaptınız? Abi şeyde, bankada. Faizde abi.
Adam düşünsene milleti, hani fon yönetmek ne demek? Başkalarının paralarını yönetebilmek için akıl veriyorsun.
Kendi faizden sürekli.
Ben de sürekli çeyrek altın aldırırdım.
Dolar aldım abi, dolar.
Ya böyle fon yöneticisi olur mu ya, bu kadar vizyonsuz ikili.
Aa, o çok saçma değil mi mesela? Dolar aldın, Amerika'dasın.
Evet.
Dolar çıkıyor ama Türkiye'de çıkıyor. Seni ilgilendirmez değil mi?
Oha, çok akıllıca. Çok Merkez saçma. Bankası'ndan bir yetkili bize bağlanabilir mi şu an ya?
Bize bak, ne diyeceksin? Evet, aynen öyle oluyor.
Ya da işte şeyden, TMSF'den. TMSF neydi?
Zaten dolar çıkmıyor ki aslında. Türk lirası düşüyor.
TMSF neydi? Mevduat.
Mevduat Fon Sanayi Limited Şirketi.
Türkiye Mevduat Fon Sermaye Piyasası.
P nerede? TMSFP mi o?
Onu görmüyorsun işte. Emin Alper'in filmleri gibi. Sonunu sen buluyorsun
ben P'yi. Ben TMSF'yi Cem Uzan'la öğrendim. O zaman bir şeyler olmuştu TMSF ile Cem Uzan arasında.
Cem Uzan sürekli eskiden şey diye bağırıyordu ya. Paramı çaldılar. Ya bu ne büyük bir paraymış kardeşim. Ben onu mesela bazen Oğuzhan Uğur'da izliyorum.
Evet.
Açıp açıp izliyorum. İşte adam herkese ve bütün dünyaya çok öfkeli.
Evet, çok öfkeli. Ama işte Fransa'da kaldı ya. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde de yaşasan, özgür olmadığın zaman gerçekten...
İlle de vatanım der misin? Ben derim kesin.
Abi kesin dersin ya.
Yani kimsenin özelinde konuşmuyorum burada ama ne kadar paran olursa olsun, ne kadar imkan olursa olsun, şurada sabah uyanıp işte bir beyaz peynir simit yememek, Marsların kafana yapamaması.
Yok abi, kendi insanını görmek istiyorsun. Öyle veya böyle. İnsan kültürüne alıştığı kişileri kültürüne uygun davranışlar içerisinde görmek istiyor. Bence hani memleket dediğimiz, gurbet dediğimiz şey bence o.
O hasretlik dediğimiz şey aslında kendine benzeyen insanları görme hasreti.
Kesinlikle öyle. İstanbul çok güzel de işte Paris ondan güzel mevzusu değil. Şehrin güzelliği de değil. Hı hı. Köyüne de alışabilirsin ve insanın zaten bence bugün bizi şu anda dinleyen insanlara verebileceğimiz en iyi öğüt şu olabilir. Ya da akıllarına getirebileceğimiz
İnsan
en iyi şey.
İnsan dede Korkut musun, millete öğüt veriyorsun?
Şöyle öğüt. bence çocukluğunuz yaşadığınız yere bir gidin. Gittin mi?
Gittim tabii, ben Antakya'ya çok gittim.
Bir zevkli değil mi? Ama tam o mahalle, o sokak, o okul.
Evet, gittim. Çok da güzel bir şey söyledin şu an.
Evet.
Sana dedi Korkut musun dediğim için de biraz utandım 5 saniye kadar. 5 saniye ama. Yeminle 4 belki. Hastasın diye 5 dedim. Şey, çok garip bir his gerçekten. İnsanın bu yaşında ve bu aklında ve bu imkanlarıyla doğup büyüdüğü yere gitmesi. Benim doğup büyüdüğüm yer Antakya'ydı.
Hatırladığın ve, ama ya çocukluğunu hatırladığım.
Ve evet. Ben gerçekten o zaman dünyayı Antakya'dan ibaret zannediyordum.
Evet.
Benim bence o dönem bozulmamıştı da. Medeniyetlerin beşiği, bir sürü milletin birlikte yaşadığı, bir sürü dilin aynı anda konuşulduğu, insanların istediği dine ve mezhepte olduğu ve kimsenin birbirine gık demediği. Medeniyetler beşiğidir zaten Antakya, Hatay'ın diğer adı.
Birisiyle gitmeyin
çok
bu arada.
Çok güzeldi.
Ya, birisine gitme, onu atmayın çünkü ona anlamsız geliyor. Ya ben buradan kalkar da okula koştur koştur giderdim demeyin. Tek başınıza gidin.
Tek başına.
Tek başına.
Ben mesela sadece Barış'la gitmeyi çok isterim oraya, doğduğum yere. Söylediğin çok doğru. Bence de insanın yaşadığı yere gitmesi
doğru,
yıllar
abi,
sonra.
Doğru abi, yine mi? Özür dilerim. Dayanamadım. Ne alaka abi?
Bu arada Cem, gerçekten söylediğin çok doğru. İnsan doğup büyüdüğü yere bir kere daha kesinlikle gitmeli.
Kesinlikle tek gitmeli.
Sen nerede doğdun?
Ben Avcılar'da doğdum ama ben Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'nde asıl büyüdüm. İlkokul ve ortaokul orada okudum. Ben şimdi Avcılar'a gitsem bir şey hatırlamam. Çünkü bebektim zaten, yani 3 yaşındayken hatırlamıyorsun. Ama Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi'ne gittiğimde oradaki çocukluğumu geçirdiğim yerler değişse de, binalar yıkılsa da o toprak bir şekilde toprak yani.
Doğru.
Okuduğum okul muhtemelen duruyordur. Osman Gazi İlk Öğretim Okulu, bir de 500 Evler. İlk öğretim okulu galiba.
Ben de Osman Ötken Anadolu Lisesi'ni okumuştum ama Barış'la niye gitmeyi istiyorum biliyor musun? Hani o da merak ediyor. Ben onun mesela memleketine gittim, Giresun'a.
Ama anlamıyorsun.
Ama severek ya. Ama bayramlarda zor.
Ama başkasınınkini şey yapmıyorsun.
Hayır hayır. Yani. Onun da hani ben gittiğim için daha önce. Bir evet. De onunla gitmek isterim. Evet. Ben yıllar önce bir kere gittiğimde, işte bundan 4-5 sene evvel, pandemiden önce Antakya'ya gittiğimde benim orada doğup büyüdüğüm ve oynadığım arkadaşım Nurdan oradaydı. Hala orada yaşıyor.
Hala aynı yaşta oynuyor. Aynı. Büyümemiş ben.
O neydi, hani insanları donduracaklar ve 100 yıl sonra çözecekler ya. Nurdan oymuş. Abi gittim Nurdan'ın yanına. Dediler ki işte burada oturuyor, evlenmiş, 2 çocuğu var. Annesiyle babasının oturduğu evi ona vermişler. O oturuyor yani, o bir sistemi devam ettiriyor yani. Dedim ki Nurdan, hatırladın mı dedim. Ben Ayşe, biz seninle 6 yaşındayken oynamıştık. Hatırladım. Bana ne dedi biliyor musun? Hatırlıyorum dedi. Sen bana bit bulaştırmıştın. Abi ben bir utandım.
Ya hala kaşınıyorum.
Lan Nurdan, 40 yaşımıza gelmişiz. Unut ya bu kine. Gerek var mı, mezara götüreceksiniz?
Nurdan, o zaman doğru, bit vardı ya.
Nasıl atlıyordu kafadan? Ben
herkesten
herkesten bit kapardım ve herkese de atlatırdım. Böyle sıcakkanlı bir kişilik olduğu için herkese sarılır, kafa kafaya verirdim.
Bir de bitin şöyle bir güzelliği vardı. Yumurtlamadan atlar da senden gitmiş oluyor. Heh. Yani bulaşıp da seni iyileştiren virüs. Mükemmel. Hadi bit geri gel.
Hadi bitler geri gelsin. Bitlerin olduğu dönemde, insanların bitlendiği dönemde, buna katılır mısın bilmiyorum, samimiyet vardı.
Evet.
Çocuk oyunları vardı. İnsanlar birbirine temas ederek, sokağı bilerek, birbirlerine güvenerek oynuyorlardı. İnsanlar ya, çocuklarını
daha
dışarı...
Daha hasta oluyorduk.
Tabii, çocuklarını dışarı güvenle bırakıyorlardı.
Kesinlikle öyle.
Ya tamam, bitin niye olduğu belli işte yani. aşırı temiz olmaktan, o şehre aşırı su gelmemesinden oluyor,
evet,
ama...
Evet.
Onun dışında şu andaki çocuklardan çok daha güvenli bir hayatımız vardı.
Kesinlikle, en azından biti görüyordum. Şimdi virüsü göremiyordu da.
Şimdiki pislikleri göremiyordu çocuklar. Evet sevgili arkadaşlar, bugün de kıssadan hisselerle kah güldük, kah ağladık, kah düşündürdük. Cemo ile birlikte anlatamadığımız sonuna geldik. Ayşe'nin bavulu ve Cem İşçiler'in Instagram hesabına ne konuşmamızı istiyorsanız yazın. Kayınvalidenize olan öfkeniz, kocanıza olan siteminize dahil.
Ama güzel bir şey yazmayın yani. Hep böyle öfke, sitem, tehdit, şantaj. Hiç mutluluk yazmayın, sevgi yazmayın Ayşe Balı Bey.
Aşk olsun. Sezen Aksu'nun da dediği gibi. Ne inkar ne itiraf, bu yalnızca sitem.
Hafta içi her sabah 7 ile 10 arası Metro FM'deyiz. Görüşürüz.
Bay bay.